أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. Allah, ümmetimin zihinlerinden geçen şeyleri, onları konuşmadıkları veya işlemedikleri müddetçe bağışlamıştır. Allah-u Teala'nın baştan affettiği ve bu affı bize haber verdiği konular vardır. Mesela, رُفِعَ عَنْ اُمَّتِي الْخَطَعُ وَالنِّسْيَانِ Kişi, gerçekten unutmuş, bilememiş ondan dolayı, yani unutmuşsa, bir de bilmeden ama istemeden, gerçekten bilmeyerek hatayen yapmışsa, işte o zaman affedilir. Burada da, içinizden geçenler, zihninizden geçenler var ya, hani aman Allah'ım, kendinize bile demeye utandığınız, çekindiğiniz sözler, düşünceler, hani istemediğiniz halde aklınıza geliverenler, bunları konuşmuyorsanız, bunları amele dönüştürmüyorsanız, bunların sözcülüğünü yapmıyorsanız, bunların eylemini ortaya koymuyorsanız, korkmayın, baştan bağışlanmıştır. Ama neden mi? Allah Rahman da ondan, Allah Rahim de ondan, öyle murad etmiş ve bu ümmet için böyle bir af çıkmıştır. Eğer zihninden geçiyorsa, eğer öyle düşünüyorsa ama çaresiz aklına geliyorsa ve fakat konuşmaya bile çekiniyor, yapmaktan zaten kaçıyorsa o hepten affedilmiştir. Sahabe aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelir. Derler ki, ya Resulallah, bazen aklımıza öyle düşünceler, öyle fikirler gelir ki, bunu şu anda size söylemeye çekindiğimiz gibi, kendimiz, kendi kendimize kaldığımızda bile söylemeye çekiniyor, korkuyoruz. Aleyhissalatü vesselam, gerçekten mi? Böyle şeyler oluyor mu deyince, evet ya Resulallah, bizim başımıza böyle şeyler geliyor ve biz söylemeye korkuyoruz, utanıyoruz, çekiniyoruz deyince, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu saf iman. Gerçekten pak ve lekesiz bir imandır diyordu. Çünkü kimse yok, sadece sen, kalbine gelmiş ve sen ondan razı değilsin, bunu böyle kabul ediyorsun, işte bu imandır. İstememişsin ama aklına gelmiş. Demek insanın yaratılıştan taşıdığı bir özelliği, bazı düşüncelere kapılıyor, bazı şeyler aklına geliyor. Aslında bu kendi kendine olan bir şey gibi algılamıyorum ben. Şeytan durmuyor. Durdurmuyor, vesvese ve desiseleriyle kişiyi olmayacak şeylerle meşgul ediyor, yani aklımıza getiriyor, işte o anda bize düşen istiğfar etmek, vazgeçmek, şeytandan bilmek ve imanı tazelemektir. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki, şeytan size öyle sorular aklınıza getirir ki, hatta şunu kim, bunu kim yarattı derken, Allah'ı kim yarattı diye bile sorarsınız. O anda hemen ben Allah'a ve onun indirdiğine iman ettim deyiniz ve geçiniz diyordu. Biz de öyle yapalım. Demek ki içimizden geçenler olabilir. Dünya ile, dünyadakilerle, kadınla ve erkekle, günahla ve sevapla, iyilik ve kötülükle ilgili olan ve olmayan, olsun veya olmasın şeklinde nice düşünceler aklımıza gelebilir. Olsun, rahatsız olmanın, onu yok etmenin anlamı yok. Konuşmayalım, ağzımızı almayalım, amel etmeyelim, zaten istemiyoruz, tamam olsun bitsin. Eğer konuşmaya başlarsak, yani kurtulmak için problem ederek, eyvah ben ne yaptım demeye başlarsak, şeytan üzerimize çullanacak, artık bizi deli divane edecektir, haberiniz olsun. Allah korusun. Öyleler görmüşümdür. Beş vakit namaza devamlı ama namaz konusunda şüphe geliyormuş aklına. Kur'an'a inanıyor ve okuyor, hatta ki başkalarına da okutuyor ama şüphe geliyormuş Kur'an konusunda. Allah'a inanıyor, iman ediyor, Rabbimdir, ilahımdır diyor ama şüphe geliyormuş aklına. Bunu bir an, bir gafletle açığa çıkarmaya, yani yenmeye, yani yok etmeye çalışmaya başlamış da deli divane olmuştu, şaşırmış, şaşkına dönmüştü. Bırak dedim, salıver ucunu, sen Allah'a inanıyor musun? Evet vallahi dedi. Namaz kılıyor musun? Evet vallahi, Allah kabul etsin dedi. Ben de amin dedim. Sen peygamberi seviyor musun? Evet vallahi. Kur'an'a inanıyor musun, okuyor musun? Evet vallahi. O zaman bırak gitsin, dursun kalbindeki, söylesin sana ama gece, gündüz, sabah, akşam hücum ediyor sanki, arka arkaya benim dememem gerekenleri dilime getiriyor. Bazen hatta kendi kendime bakıyorum ki dilim onu ifade ediyor. Olsun dedim. Sen muhatap kabul etme şeytanı, salıver gitsin, o kendi kendisine biraz da argo olacak ama defolup gidecek dedim. Bir arkadaştan duymuştum bu sözü. Bir şeytan tasallutuna uğramış. Öyle zor, öyle çetin şartlar ki her tarafta gürültü, her tarafta bir ses duymaya başlamış. Hatta pencereler şıngırdatılıyor, kapılar tıkırdatılıyormuş. Her şey bir başka ama o diyordu ki imanıyla oturuyormuş kenara, ne yapacaksa onu yapmaya ve bazen dayanamadığı dereceye ulaşırsa gürültü veya rahatsızlık, defolup gideceksiniz, hiçbir şey yapamayacaksınız, ben Allah'a kul olmaya çalışıyorum, siz bana zarar veremeyeceksiniz dedim ve elhamdülillah da öyle oldu diyordu. Öyle yapalım. Tüm vesveselerde yapılacak iş budur. Adam, Allah kimsenin başına vermesin ama abdest alırken vesveseye tutulmuşsa, bir kere yıkayınca sanki suyu görmedi gibi, 11 kere yıkamak zorundaysa ama elini suya bir daha tutuyor, sonra bir daha tutuyorsa, ayaklarına kadar defalarca geri dönüp dönüp yıkıyor, 3 saatte bir abdest alamıyorsa, yapılacak iş şu benim anladığım, Euzu besmele çekecektir, yaratana sığınacak, bir istiğfar edecektir, sonra su beni gördün mü, ben de seni gördüm dercesine, sadece bir kere yıkayacak, kuru kalmışsa kalsın, sana ne denilecek, çünkü imkan bitmiş, artık suyla abdest dönemi kapanmıştır diyecek ve öylece namazını kılacaktır. Hadisi tekrar okuyorum. İnnallâhe tecâveze li ümmeti amma haddeset bihi enfuseha malem tekellem bihi ev ta'mel bihi. Allahu Teala bu ümmetin, bu peygamber ümmetinin zihinlerinden geçen şeyler konusunda ama onları konuşmamışlarsa, kendilerine anlatmamışlarsa, başkalarına söylememişlerse, hem de amel etmemişler, onu eylem olarak ortaya koymamışlarsa Allah onları bağışlamıştır. İnnallâhe ce'ale liyel arda mesciden ve tahura. Allah-u Teala'nın aleyhissalatü vesselama özel lütuf ve ihsanlarından biri de bu hadiste beyan edilmiştir. Allah bana yeryüzünü mescit ve temiz kılmıştır. Evet, Hristiyanlar belli bir mekanda, Yahudiler belli bir alanda ibadet etmek zorundadır. Ama Müslümanlar, yeryüzünün her tarafı onlar için mescittir. Ama mescide engel şeyler orada olmasın yeter. Nasıl mı? Yani mescitte neler olmaması gerekir? Allah'a isyan sözlerinin bangır bangır bağırıldığı yerler mescitlerde olmaz. Tanrıların, ilahların, putlarının dikildiği yerler mescitlerde onlar olmaz. İsyan sözleriyle, çalgı aletleriyle, şarkı ve türküler, resimler ve putlar mescitlerde olmaz. Allah'a isyan makamında isyan projelerinin yapıldığı makam ve mekanlar oralara mescit denmez. Öyle olunca yeryüzü baştan sona aslında mescit ama kimi yerler ifsad edilmişse mescitlik özelliğini ortadan kaldırmak için çabalar sarf edilmişse, onlar geçici dönem mescitliklerini kaybetmişlerdir. Ama yine de her şeye rağmen başka imkan yoksa orası da mescittir. Çünkü yeryüzünün ilk evi, Kabe, bir vakitler Aleyhissalatü Vesselam'ın namaz kıldığı yer idiyken ama içinde 360 kadar put olan bir mekandı ama buna rağmen Aleyhissalatü Vesselam orada namaz kılıyordu. Öyleyse mescitler Allah'ın mescidi olmak açısından, Allah adına mescit kılınmak açısından bütün yeryüzü değişmez bir yasa ve yazgı olarak hep mescittir ve tertemizdir. Ama özel olarak kirletilmişse, yani hayvan pisliklerinden insan pisliklerine, madde pisliklerinden mana pisliklerine kadar yeryüzünü özel pisleme faaliyetleri olmuşsa, onlar hariç geçici dönem kapatılmıştır ibadete o bölüm, onun dışında tüm yeryüzü mescittir Allah için. Aleyhissalatü Vesselam'ın kimi hadislerinden benzer imtiyazlar öğreniyoruz. Mesela, daha önceki peygamberler kendi kavimlerine peygamber iken Aleyhissalatü Vesselam bütün insanlığa, daha önceki peygamberler kendi dönemlerinde peygamberken Aleyhissalatü Vesselam kıyamete kadar peygamberdir. Ona verilen kitabın da özelliği diğerlerinden ayrıdır. Ganimet daha önceki peygamberlere helal kılınmamışken, daha önceki ümmetlere yasakken, hatta gökten bir ateş gelip yerken bu ümmete helal kılınmıştır. Daha önceki insanlar, daha önceki dinlerin salikleri, ibadet için belli bir mekan, makam zorunluluğu hissederken, yeryüzü bütünüyle aleyhissalatü vesselam ve ümmeti için mescit ve tahur kılınmıştır. Tertemizdir ve her yerde Allah'a ibadet imkanı kolaylaştırılmıştır. İnnallâhe azze ve celle cemilun yuhibbul cemal ve yuhibbu en yara ni'metehu ala abdihi ve yabğudul bu'se ve tebaus. Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah bir kula verdiği nimetin onun üstünde görülmesini sever. Zilleti ve miskin gibi görünmeyi sevmez, çirkin bulur. Evet, Allah cemildir, cemali sever. Öyleyse, baktım evlendim, o gün için bizim köyün en güzel kızıydı. Sonra baktım bizim köye başka bir kız geldi, daha güzel gördüm, öncekini bıraktım, sonra onunla evlendim. Derken bu 15. daha güzelini bulsam, 16. da evlenirim diyenler, acaba Allah'ın sevdiği güzelle mi evleniyorlar ki? Yoksa bu olayda evliliğe sadakat, güzelliği kullukta aramak, Allah dedi diye Allah'ın yaptığını güzel görmek, onu razı edecek amellerin güzelliğine rağım olmak, razı olmak mı güzel ki? Ben ikincisinden yanayım. Evet, Allah güzeldir. Dediğiyle güzel, istediğiyle güzeldir. Allah güzeldir. Emrettiğiyle, nehyettiğiyle güzeldir. Gönderdiği din ile, sözlerinin tamamıyla, bize intikal edenle, tecelliyat-ı ilahi ile güzeldir ve Allah güzeli sever, güzelliği sever elbette. Onun güzel dediği güzeldir. Öyleyse bu kıstasa yeniden dönelim. Güzel ve çirkin nedir? Acaba insanların beğendiği güzel, beğenmediği çirkin deseniz, toplayın insanları, bir şeyde güzel, bir şeyde de çirkin diye birleşsinler. Kolay mı? Ve hep devam etsin bu güzel ve çirkin demeleri. Güneşin doğması güzel, batması çirkin desinler. Hep güzeller kalsın, çirkinler bitsin. Sarp kayalıklar güzel, ama darmadağınık, yani çöl olmuşsa kayalar, o zaman çirkin desinler, olur mu? Öyleyse bir ölçü bulalım. Demişler ki, faydacılık ekolü denilen, pragmatist felsefe denilen bir yapıyla, İnsanların yararına olan güzel olsun, zararına olan kötü. Aman demişler, ne kadar güzel bulduk. Ama çok geçmeden bulmamışlar. Anlaşılmış ki bulamamışlar. Çünkü nedir yarar, nedir zarar bilememişler. Kim adına, ne adına olsun bu iş, ne zaman için, şimdi mi, sonra mı, çocuk için çocukken, büyük için büyükken ne zaman, hangi ortamda, nasıl? Daha sonra yeni bir ölçü bulmuşlar. bir birey ölçüsüne göre, ferde göre ayarlayalım demişler. İnsanın yararına ve zararına göre olanlar. Tamam demişler ama olmamış, çünkü alana göre aynı anda satan, verene göre aynı anda alan, durana göre aynı anda yürüyen, babaya göre aynı anda çocuk veya kardeşe göre aynı anda kardeş, birisine göre güzel, diğerine göre çirkin bulunmuş olaylar. Peki ama toplum adına demişler, o hiç olmamış, çünkü bireylerden oluşmayan bir farklı toplum yok ki, yoksa bireylerin dışında kendiliğinden ütopik bir toplumsal yapı mı kabul edilecek? Ama iyisi şu, ben öyle inanıyorum, Allah'ın güzel dediği güzel, çirkin dediği çirkindir. İşte Allah güzeli sever, Allah'ın güzel dediklerini de ben sevmediğim, Allah onu sever, bende olan güzelliği sever. Yani, ve yuhibbu en yara ni'metehu ala abdihi, Allah bana nimet vermişse, ben onu gündemde tutuyorsam, ben onu üzerimde gösteriyorsam, ben ondan razıysam, ben onunla seviniyorsam, ben onu seviyorsam Allah da beni sever. Onun benim üzerimde görülmesini sever. Allah vermişse, kullanmam için vermiştir. Razı olmam için vermiştir. Kul olmam için vermiştir. Kulluğum için vermiştir. Ve ben onu üzerimde gösterince, kul olunca, kulluk yapınca Allah da beni, yani onun benim üzerimde görülmesini sever. Ama, وَيَبْغُضُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسِ Zillet ve meskeneti sevmez. Zillet ve meskenet içinde görülmeyi sevmez. Onu çirkin bulur. Buğz eder, Allah ona razı değildir. Tekrar okuyorum. اِنَّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ وَيُحِبُّ اَنْ يَرَى نِعْمَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَيَبْغُضُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسِ Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah bir kula verdiği nimetin onun üstünde görülmesini sever. Zilleti ve meskeneti, zelil ve miskin gibi görünmeyi de sevmez, çirkin bulur. Buna göre hadisin son bölümü, Allah'ın kul üzerinde verdiği nimetleri görmeyi sevmesi konusuna bir ölçü kazanıyoruz. Yani Allah hem kula nimet verecek, hem imkan verecek, hem derman verecek, hem göz kulak, hem ekmek su verecek, hem de insan onlar yokmuş gibi davranacak. Zedi, miskin, perişan olacak. Hem parası olacak, hem sofrasında ekmeği olmayacak. Hem imkanı olacak, hem üzerinde elbisesi olmayacak. Hem fırsatı olacak, hem evi olmayacak. Yani imkanı olduğu halde kullanmayacak. Allah'a kulluk yapabilecek düzeyde kullanmayacak. Tabii bunlar hoşunuza gitti mi bilmem. Demek ki adamın evi varsa, imkanı varsa, saray yapabilecekse, taşları altından, toprağı gümüşten olabilecekse yapsın anlamına gelmez. Bakın, isterseniz bunu ağız ve gözle birleştirelim. Hem adama Allah ağız verecek, hem adam zelil ve miskin biçimde o ağzı hakta kullanmayacak. Hem adama Allah kulak verecek, Allah bunu kulluk yapsın diye verdiği halde o kullanmayacak. Zelil, hakkı duymaz, hakikati bilmez biçimde yaşayacak. Hem adama Allah göz verecek, hakkı görsün diye, hem de o zillet içinde, meskenet içinde ne hakkı görecek, ne hakkı gösterecek. Allah sevmez işte bunu. Allah verdiği nimetin kulun üzerinde kullukla görülmesini ister. اِنَّ اللّٰهَ زَوَى لِيَ الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاِنَّ مُلْكَ اُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا Allah benim için yeryüzünü gözümün önüne seriverdi de ben onun doğusundan batısına her tarafını gördüm. Ümmetimin mülkü ise bana gösterilen yerlere ulaşacaktır. Allahu Ekber. Bugünden 1400 yıl kadar önce Mekke'nin kayalıkları ortasında yeryüzünün ilk evinin çevresinde çok değil, biraz önce Hira mağarasında ilk vahyi alan peygamber insanlığa vahyin ışıklarını sunuyordu. O gün için inanmak suç, inancını ortaya koymak cesaret ama büyük suçtu. Hatta 3 yıl Ebu Talip mahallesinde mahsur kalmıştılar bundan dolayı. İnancın ifadesi yokluğa, sıkıntıya, işkenceye sebepti. İşte o günlerde ama her şeye rağmen yerleşecek bir dinin sözcüsü vardı ortada. Allah adına konuşuyor, Allah'ın dediğini diyordu. Ve etrafında bir avuç adam, ama her gün artan bir kalabalık bu dine sahip çıkıyorlardı. Derken Mekkeli kafirler tarafından bu Müslümanlara dar getirildi. Artık orada duramaz olacaktılar. Gerçi takdir öyleydi. Çünkü bu din Medine'de devam edecekti. Ne bilsin ki Kureyş? Ebu Cehil ve avenesi ne bilsindi ki? Onları gitmesi gereken yerlere gönderiyorlardı. Aslında oraya gidecektiler, öyle olmalıydı. Tıpkı Hacer annemiz ile oğlu İsmail aleyhisselamın daha bebekken, ana kucağında bir çocukken Mekke'ye götürüldüğü gibi öyle olmalıydı. Çünkü orada alemlere rahmet Muhammed aleyhisselam doğacak, onun nesli orada sakin olacaktı. İşte Medine'ye giden peygamber ve sahabe, Müslümanlar orada hayatlarını Allah'ın dediği gibi yaşarlarken, orayı yani dünyayı başlarına dar getirmek için Kureyş saldırıya geçmişti. Lakin Bedir onların net mağlubiyetiyle sonuçlandı. Uhud'dan sonra Hendek adında bir savaşın önündeyiz. Aleyhissalatü vesselam da çalışıyor bizzat. Hendek kazılıyor, kafir geçmesin diye. Farklı bir taktik, yeni bir tertip. O ara bir taşın kırılamama haberiyle aleyhissalatü vesselama bir davetiye vuruyor balyozu. Bir kıvılcım ve diyordu ki aleyhissalatü vesselam, İran'ı görüyorum, ümmetimin fethedeceğine müjdeliyorum. Tekrar vuruyordu, Bizans'ı gördüğünü beyan ediyordu. Tekrar vuruyordu, aman Allah'ım, daha Medine'de kendilerini korumaktan aciz gibi görülen kafirler tarafından Müslümanların peygamberi bakın ne diyor diye münafıklar ve de Yahudiler alay etmeye başladılar. Kendilerini savunmaktan aciz insanlara bakın, Bizans onların olacakmış, İran onlar fethedecekmiş diye. Ama çok geçmedi ve gerçekten öyle oldu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah benim için yeryüzünü gözümün önüne seriverdi. Baktım ki doğudan batıya bütün bir yeryüzü gözümün önünde. Her tarafını gördüm. Ve ben iyi biliyorum ki ve inne mülke ummeti, benim ümmetimin mülkü ve saltanatı seyebluğu ma züviyeli minha. O yeryüzünden bana gösterilen yerler var ya doğudan batıya, işte bütün o gösterilen her taraf yarın çok geçmeden benim ümmetimin mülküne dahil olacak, hakimiyeti altına girecektir. Tekrar okuyorum. İnna Allahe zeva diyel arda feraytu meşariqaha ve megaribaha ve inne mulke ummeti seyebluğu ma züviyeli minha. Allah benim için yeryüzünü gözümün önüne serdi de ben onun doğusundan batısına her tarafını gördüm. Ümmetimin mülkü ise bana gösterilen yerlere ulaşacaktır. İnna Allahe inde lisani kulli qailin fettakallaha mru'un ve alime ma yekul. Allah her konuşanın dilinin yanındadır. Öyleyse kişi Allah'tan sakınsın ve ne dediğini bilsin, yani bilerek konuşsun. Allahu ekber. Gerçekten farklı bir tarif. Yani dilimizde değil, gönlümüzde yerleşsin. Her yere yazalım. Her konuşma ortamına, her makam ve her mekana, her durum ve ortama bunu büyük harflerle ama altın harflerle ya da kazıyarak ya da taşa nakşederek yazalım. Allah her konuşanın dilinin yanındadır. İnnallâhi inde lisâni külli gâilin. Kim nerede konuşuyorsa, kim nerede söz söylüyorsa, hangi konum, ne durum, ne makamdaysa, hangi zaman, hangi mekandaysa, konuşuyorsa onun dilinin yanında Allah. Öyleyse fettekallâhe emru'un. İnsanoğlu Allah'a karşı gelmesin, sakınsın, isyan etmesin, dikkat etsin. Allah yanı başında, Allah dilinin yanında, ne dediyse onun yanı başında. Allah'a isyan eden karşı gelecek bir söz söylemesin. Ve alime ma yekul, hem de dediğini bilsin, bilerek konuşsun, Allah çünkü onun dediğini biliyor, onun yanı başında dediğine hazır ve nazır bir Allah, ondan haberdar bir Allah var. Anladığım kadarıyla, belki ifadede elbette güçlük çekiyoruz, bütün yeryüzü insanlığının sadece bu söze sahip olması, denge, dürüstlük, düzen, nizam ve intizam kazanması açısından yeter bir kuraldır. Ne dediğine dikkat edeceksin. Ne dediğini bileceksin, bilerek konuşacaksın. Aklına öyle geldi diye değil. 1. Annen baban öyle dedi diye değil. 2. Ailen o sözü sana empoze etti diye değil. 3. Peki, ya konu komşusu akraba, yani içinde bulunduğun toplum? 4. Bir de aklına gelen gelmeyen, uzak yakın, yazar çizer hacı hoca takımından birilerinden esinlenmişsen, en son ondan da esinlenmeyeceksin. Yani ne diyorsan Allah dedi diye, ne söylüyorsan peygamber öyle öğütledi diye konuşacaksın. O zaman çok kolay, çünkü Allah senin dilinin yanında. Sen ne söylüyorsan ondan haberdar. Öyleyse Allah'tan sakınacaksın, korkacaksın, karşı gelmeyeceksin, ne dediğini bilecek ve bilerek konuşacaksın. اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْحَيَاءَ وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ اِحْتِسَابًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيدٍ Allah, namusuna titizlenip eşini kıskanmayı kadınlara, hayalı olmayı ve cihadı, Allah yolunda savaşmayı da erkeklere yazmıştır. Kadınlardan kim ki kendilerine yazgı olarak belirlenen bu görevlere sabreder, dayanır, direnir, göğüs gererlerse, onların her birine şehit sevabı gibi sevap verilir. Erkeğin kadından farkı ya da kadının erkeğe ayrıcalığı. İnsanoğlu tarihten bu yana zaman zaman bu konuda titizlenir, tedirgin olurmuş. Kadınlar bazen yorulurmuş kadınlığından. Erkekler de erkekliklerine sabredemez, bazen bıkarlarmış bu huylarından. Sonra nice fıkralar uydurulmaya ya da icat edilmeye çalışılmış. Efendim, haşa, ne kadınları ne erkekleri hayvanlaştırmak için söylemiyorum. Ama yani, anlatım zorluğu olan konularda bilirsiniz, tarihten bu yana hayvanlar kullanılır. Batıda Ezop denilen bir adam, ama doğuda Beydeba bu işin piri olarak insanlık tarihine bu tür anlatımlar hediye etmişlerdir. Hatta daha sonra Beydeba'dan aldıkları, yani çaldıklarıyla La Fontaine insanlara benzer nasihatlerde bulunmaya çalışmış. Efendim, bir ormanda hayvanlar yaşarmış. Aslanlardan kaplanlara, çakallardan sansarlara, ama küçüğü ve büyüğüyle niceleri. İşte onlardan kimileri zaman zaman kendilerini ormanın kralı ilan etme sevdasına kapılır, ama sonunda haddini bilmek durumunda ve konumunda olurlarmış. Ya da bir başka hikaye, mışlı mişli tabi. Bir çobanın sürüsü varmış. Oldukça çoğalan, yoğalan bir sürüsü. Tabi bu sürüyü muhafaza altında tutmak için de köpekler kullanırmış. Aman efendim, ne akıllı ne aklı başında köpekler. Ama sabaha kadar beklemek zorunda. Nefes nefese yorulan köpekler. Koyunları muhafaza etmek, onları şöyle koruyabilmek için canlarını dişlerine takan, ayaklarının altına alan köpekler. Derken bir gün canları sıkılmış. Olmaz böyle demişler. Yıllar, yüzyıllardır biz koyunları bekliyoruz, onlar süt veriyorlar. Artık bundan sonra tersi olsa, biz süt versek, onlar bizi beklese demişler. Mişli olaylar, belki de öyle olmamış. Peki söyleyin, kadınlar da erkek gibi olurlarsa, erkekler de kadın gibi olurlarsa, söyleyin becerebilirler mi? Belki evet, öyle zannederler. Öyle karar alan erkekler, ya da kadınlar var dünyada, erkek gibi bir kadındır ya da kalleş, kadınca davranan erkekler vardır. Sözüm onlara değil zaten. Sizin de kastettiğiniz öyle değil. Ama erkek ve kadına misyonunu, görevini, yaratılıştan taşıdığı özelliklerle yükleyen Allah, kadın için ayrı bir görev listesi, erkek için de ayrı bir görev listesi hazırlamıştır. Değilse, efendim, hep baba erkil bir aile mantığından dolayı, kadın doğuruyor diye, al bu çocuk senin vazifen, mecburen buna bakacaksın, hadi bakalım diye atıyorlarmış çocuğu kadının kucağına, o da çocuğa bakma konusunda kabiliyetliymiş gibi görünüyormuş. Oysa tam tersi uygulasalar, bakın erkekler de nasıl yaparmış bu işi. Tabii. Yani siz erkeğin görevini kadına yükleyince yapamayacağını mı zannediyorsunuz? Ben öyle zannetmiyorum. Ben inanıyorum ki bugünün erkeklerinin bilgi, beceri, kapasite, kalite, karakter, yapı ve yapısal özelliklerini, hatta hepsini bir araya toplayın, bir de sahabeden annemi, Ayşe annemi koyun terazinin öteki kefesine, inanıyorum ki hepsinden daha üstündür. Hepsinin yapacağından daha iyisini yapar. Ama görev farkı. Ben erkeklerin yaptığını yapabileceğini kadınlar yapamaz demedim hiç. Hatta bırakın böyle bir iddiayı, erkeklerden daha iyi yapan kadınlar vardır, var olmaya devam edecektir. Ama görevleri mi? Lütfen onu söyleyin. Peki ya kadınların yaptığını yapacağını daha iyi yapan erkekler olur mu? Olabilir elbette. Peki ama görevleri mi? İyisi şöyle yapalım. Allah'a müracaat edelim. Peygamber'e danışalım. Allah beni erkek yaratmış ya Resulallah. Ya Resulallah, Allah beni kadın olarak yaratmış. Ne yapsam onu memnun edeceğimi sana sormaya geldim diyelim. Ondan görev listemizi alalım ve içindekileri yapmaya çalışalım. Ancak o zaman kurtulacağız. Evet, aleyhissalatü vesselam buyururlar ki, Allahu Teala, İnnallâhe ketebel gayrata alen nisa, kadınlar için böyle bir yazgı belirlemiştir. Namusu konusunda titizlenecek ve eşini kıskanacak, sahip çıkacak ailesine. Vel hayâe, bir başka rivayette vel cihâde aler rical, yani hayalı olmayı, ama cihadı, Allah yolunda savaşmayı da erkeklere yazmıştır. Şimdi, فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ Kadınlardan kim ki dayanır, direnir, sabreder, gayret eder, bıkmadan, usanmadan devam derse görevine, ama ihtisaben, sevabını Allah'tan bekleyerek, karşılığında Allah'ın rızasını kazanacağım diye, öyle bir plan program içinde, bu inançla Allah adına kendi görev listesini yapmaya göğüs gererse, كَانَ لَهُ مِسْلُ اَجْرِ شَهِيدٍ Ona da şehit sevabı gibi sevap verilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.